Ayrım 17. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Mamak mektupları. Mamak mektupları. Kerim her hafta ailesine, yakınlarına mektuplar yazmaya başladı. Ne yazacağını önceleri pek bilemiyordu ama Misnevi ile haşır neşir oldukça cümleleri kuvvetleniyor, yazacakları öyle çoğalıyordu ki. Her mektuba oturuşunda Misnevi açıyor ve açılan sayfadan en çarpıcı, kendini etkileyen cümleyi seçiyor ve onun üzerine Mevlana'nın kurduğu cümlelerle yazmaya başlıyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüceler yücesi Rabbime hamd ve senalar. Bir O var alemde her şey kadir ve muktedir. Yalnız O'dur alemde el evvelül vel ahir. Kulluk O'na, hamd O'na, şükür O'na. Niyazımız O'na ki dualar kabul ola. Gönül karanlıklarının parlak güneşi. Varlığı varlıklarımızın ve alemlerin sebebi. Varlığı varlıklarımızın nuru, alemlerin rahmeti. Rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aline ve ashabına, veliullah ve şühedaya selam olsun, rahmet olsun. Yusufiye'den hasret dolu sevgi ve muhabbetlerimle ellerinizden öpüyor, sağlık, sıhhat ve afiyette olmanızı diliyor, Rabbimden sizleri rahmet yağmurları ile ferahlandırıp sabırlandırmasını niyaz ediyorum. O rahmet yağmurları ki Yakup'u Yusuf'una kavuşturdu, o rahmet yağmurları ki Yakup'un gözlerini Yusuf'un gömleğiyle aydınlığa kavuşturdu ve o rahmet yağmurları ki Yusuf'u zindandan kurtarıp padişah eyledi ve yine o rahmet yağmurlarıdır ki Hazreti İbrahim'i ateşten, Hazreti Yunus'u balıktan, Hazreti Nuh'u tufandan kurtardı. Hazreti Peygamber'in güçlüklerin anahtarı dediği sabırla rahmet yağmurlarının yağacağı günü beklemekteyiz ve yağmurların işaretçisi olan rahmet bulutlarını görmekle rahatlamaktayız. Allah'ın bir hikmeti olacak ki her saadetten önce böyle bir hasret ve hüzün olmakta ve en güzel saadetler hüzün ve hasretten sonra doğmakta. Canım anneciğim, bunca yıldır kapısını aşındırdığın Mamak'tan çok yakında yanına geleceğim ve o yollarda yorulmaktan Allah seni kurtaracak ve beni de bu yoruluşuna üzülmekten kurtaracak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın ki geleceğim inşallah. Çünkü biz haklıyız. İstiklal Harbi'nde dedelerimiz ne yaptıysa biz de onu yaptık. Hani geçenlerde bir uçak kaçırılmıştı da yolcular kurtarmıştı ya. O yolcular tutuklanabilir mi? Elbette hayır. İşte biz bunu yaptık. Biz bunu yapmasaydık şimdi Evren Paşa'nın yerinde onlar oturuyor olacaklardı. Babacığım, oğlunla gurur duymalısın. Zira oğlun ve mensup olduğu teşkilat tarihe geçecek kahramanlığını yazdı. Şimdi destanlaşıyor. Gün gelecek haklılığımız elbette bizi yargılamak isteyenler tarafından da dillendirilecek. Üzülecek ve korkacak bir şey yok. Allah'a karşı mı geldim? Yok, haşa. Devletin, milletin düşmanlarıyla beraber mi oldum? Asla. Öyleyse üzülmeyin ve asla korkmayın. Hiçbir şeyden ve hiçbir kimseden. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki sadece benden korkun. Benden başkasından korkarsanız ona tapmış olursunuz ve böylece kafir olursunuz. Öyleyse Allah'a karşı gelmedikçe ve emirlerini yerine getirdikçe korkacak bir şey yok. Benim tek korktuğum ve üzüldüğüm şudur ki size karşı vazifelerimi yerine getiremedim. Ne olur beni affedin. Benim yüzümden çok üzüldünüz ve hala üzülüyorsunuz. Görüşe gelirken yün içlik ve bir pantolon daha getirirseniz sevinirim. Üşüyorum da. Mübarek ellerinizden öpüyor, eksik etmediğinizden emin olduğum dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seven oğlunuz. 15 Temmuz 1983 Mamak. Kardeşinin annesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ve sena yüce Rabbime ki alemlere rahmet olan Efendimiz'e ümmet yaparak kendine kul eyledi. Binlerce salat ve selam iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına. Selam dostlarına, dostların dostlarına. Can ocağımda muhabbet ateşi yakan hasretini çektiğim biricik canım ablacığım, sevgili enişteciğim, çocukken ayrılıp bir genç kız ve genç delikanlı olarak bulacağım sevgi çiçeklerim, canım yeğenlerimi. Haziran başında iştiyakla yazıp göndermiş olduğunuz mektubunuzu alıp gönül asumanıma iştiyak yıldızı diyerek taktım. Satırlarınız hepinizle sohbet etme imkanı verdi bana. Her gün biraz daha kabaran hasret dalgaları mektuplarınızla sakinleşiyor. Rabbim sabrımı artırıyor. Ayrılık vuslatın kadrinin bilinmesi için yaratılmış diyor Mevlana. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek ya Rabbi. Mübarek yerleri sizinle beraber ziyaret eden, ulvi kokularla bezlenmiş ve sizin engin gönlünüzün incileri dökülmüş de canlanıp benimle sohbet etmeye gelen mektubunuzu defalarca öptüm ve her zaman olduğu gibi defalarca okudum. Aşkla yanıp tutuşmuş, Üveys Hazretlerini ve Hak ilmiyle bezenip, aleme ışık saçmış İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve onun mübarek mürşidi Fakirullah Hazretlerinin hikayelerini tekrar yaşadım. Ve ablacığımın o hoş nisanıyla sanki oraları geziverdim. İnşallah beraber de gideriz oralara ve o mübarek hazretlerin ruhaniyetlerini Kur'an okuruz. O Veysel Karani Hazretleri ki bir aşk yumağıdır ve insanların efendisi Hak, Kın Habibi Resul-i Ekrem ise aşkın kaynağıdır. Ve o iki aşk bombası bir araya gelselerdi, belki de öyle bir infilak ederlerdi ki buna ne cihan ne de yedi kat gökler dayanabilirdi Allahu Alem. Kim bilir, belki de Rabbim bu dünyada biri kainatın varlığının sebebi, diğeri onun aziz bendesi olan bu iki aşk çerağını bu sebepten bir araya getirmedi. Veysel Karani Hazretleri'nin ona kavuşamayışının sebebini ibretle seyrediyor ve aşkı anlamaya çalışıyoruz. İnsanlar olarak, inşallah Rabbim bize de böyle bir aşkı nasip eder. İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel söylemiş, naçar olacak yerde, nagah açar ol perde. Bana üzülmeyin sakın, Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyir eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Takdir Allah'ın, boynumuz kıldan ince, olanlara üzülmemek, takdire boyun eğmek ne güzel değil mi? Biz Hak'tan razı olmazsak o bizden razı olur mu hiç? Onun rızasını hangi yüzle isteriz sonra? Ablacığım, beni evlendirmeyi planlıyormuşsun. Bilesin ki benim derdim bu değil artık. Mevlana gibi vuslattan başka bir düşüncem yok. Lakin hayatın gereğini yerine getirmek dersen eğer, bilesin ki benim maddede gözüm yok. Gönlü ilahi aşkla çarpan birisi olmadıktan sonra yalnız kalmak daha iyidir bence. Tüm sevgilerimi eski Kerim'le birlikte mamağa gömüp de geliyorum, bilesiniz. Bir tek senin bildiğin Habibe ise gönlümden çıkalı çok oldu. Eğer o çıkmasaydı gönlümü Rabbime nasıl açardım? Ellerinizden hasretle öpüyor, dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seven kardeşiniz Kerim. 8 Temmuz 1984 Mamak. Kerim'in ablası ağlıyordu. Bu güzel gönüllü kardeşinin hapishanede neler yaşadığını düşünüyordu. Mektupta çok iyi olduğunu hissettirip üzülmemelerini istiyordu ama herkes Mamak'taki zulmü konuşuyordu dışarıda. Kendini toparlamaya çalıştı. Öğleden sonra sohbete gidecekti. Bu dert ablası için de hayra vesile oluyordu. Kendini dini sohbetlere vermişti. Kadınların ve sayıları az da olsa genç kızların bir araya geldiği bir eve gitmişti. Çaylar içildikten sonra genç bir kız, Üstad Bediüzzaman'ın risalelerinden sohbete başladı. Sohbeti öyle işten yapıyordu ki genç kız, onunla oturup biraz konuştu. Lise yıllarında Timur Taş Hoca'nın vaazlarından çok etkilenmiş ve kapanmıştı. O günden sonra hayatını Allah'a adamıştı ve yapabildiğince dinini yaşamaya çalışıyordu. Bu samimi ve ihlaslı kızdan etkilenmişti, iç geçirdi. Ah kardeşim, kurtulsa da şu kızı ona alıversek diye düşündü. Ama kardeşinin çıkacağı yoktu. Kederli bir şekilde vedalaştı ve çıktı evden. Bir hafta sonra bu sefer Kerim'in ablasının evindeydi sohbet. Ferhande Hanım sohbeti bitirdi. Biraz da Zeynep'i dinleyelim dedikten sonra Zeynep hazırladığı sohbetine başladı. Yine aynıydı. Yine buram buram ihlas kokuyordu. Zeynep'in Rabbine olan samimiyeti hepsinin ta yüreğine işliyordu. Sohbet bitmiş, kendi aralarında çaylarını yudumlarken ev sahibesinin dertlerini konuşmaya başladılar. Herkese kardeşini anlatıyordu. Hemen kardeşinin cezaevinden gönderdiği mektupları getirdi ve birkaçını misafirlerine okudu. Mektup o kadar edebi ve ihlaslıydı ki sanki cezaevinde yaşamıyor da takva denizinde yüzüyordu. Çok etkilenmişlerdi. Herkes geçmiş olsun, Rabbim tez zamanda kurtarsın, ailecek feraha erişesiniz dualarıyla ayrıldılar evden. Zeynep o gün annesiyle gelmişti sohbete. Zeynep annesiyle birlikte ev sahibesine teşekkür ederek ayrıldılar evden. Annesi böyle bir kız olduğu için mutluluktan uçuyordu. Artık kıyamayacağı bir kızı vardı. Şu hanımın mektuplarını dinlediği kardeşi kızımı istesin, cezaevinden çıkmış demem, hemen veririm diye geçirdi içinden ve kızına dönerek, Rabbim bahtını açık eylesin kızım dedi. Hayırdır anne, nereden çıktı şimdi bu? Yok kızım, öylesine dua ettim işte. Sohbetin yine çok güzeldi. Misafirlerin yolcu eden ev sahibesi tahliye olma ihtimali çok zayıf kardeşi için hayaller kuruyordu. Mektuplardaki şifreler. Koğuş, hazırlanın lan. Kerim göndermek üzere toplanan mektupların arasına koydu yazdığı satırları. Havalandırmaya çıkılacaktı. İçliğinin üzerine iki pantolon daha giydi. Hazırdı artık işkenceye. Boşaltın koğuşu lan. Her zamanki gibi ahır boşaltılır gibi boşaltıldı koğuş. İstikamet havalandırma marş marş. Coplar eşliğinde havalandırmaya çıkılmıştı. Askeri sloganlarla tempolu koşu, copların gölgesinde sabah sporu ve dayanılmaz şınav, kaz yürüyüşü, topukların üzerinde çökme hareketleri vesaire. Toplanın lan. Asker solcuları ayırdı ve onları toplayarak gelen astsubaya tekmil verdi. Altıncı koğuş emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Koğuşun sorumlusu olan başçavuş askerin birinden copa aldı ve elinde sallaya sallaya seslendi. Söyleyin bakalım mektuplarınızdaki şifreler ne lan? Herkes donmuştu. Ne şifresiydi? Komutanın sordu. Yoksa aralarından birisi dışarıya mesaj göndereceğim derken açık mı vermişti? Bu çok tehlikeliydi. Olabilir miydi? Bunu kim göze alırdı? Yapsa da çaktırmaması lazımdı. Herkes susuyordu. Cevap verin lan. Nedir bu şifreler? Mektuplarınızdaki S, A, V ve C, C şifreleri ne lan? Haber mi gönderiyorsunuz dışarıya? Bütün herkes rahatlamıştı. Aslında kahkaha atacaklardı ama imkansızdı. Sadece sustular kahkahalarını içlerine gömerek acıyla. Mektuplarında Allah'ın adını andıklarında, yaratıcılarını yüceltmek için yazdıkları Celle Celaluhu'nun kısaltılmışı olan CC ve Peygamberimizin adını andıklarında salavat getirmek için yazdıkları Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kısaltılmışı olan SAV'yi bilmeyen bu başçavuş bunları şifre sanmıştı. Çare yoktu. Anlatmak lazımdı. Yoksa dayaktan kıracaktı herkesi. Koğuş görevlisi kıdemli bir adım öne çıkarak "Komutanım onlar şifre değil ki." dedi. "Ne lan peki?" Allah'ın adını yüceltmek için ve peygamberimize salavat getirmiş olmak için her Müslümanın yazdığı cümlelerin kısaltılmışıdır. "Geç yerine lan ben de biliyorum." Bilmediğini saklamanın tek yolu zulümdü. Askere işaret etti, coplarla bir tur daha attırdı. Havalandırma bitti, tutuklular koğuşa alındı. Ailesini teselli eden mektupları. Kerim elinde kalemi, yanında Mevlana'nın mesnevisi mektup yazıyordu yine. Artık öyle olmuştu ki sanki kendisi beden, mesnevi ise ayrılmaz parçası ruh olmuştu. Yazdığı her cümle mesneviye benziyordu. Hayranıydı Mevlana'nın artık. Ondaki aşkın zerresi bende de olsa diye yalvarıyordu Allah'a. Ailesine teselli veriyordu. Aslında teselliye kendisi muhtaçtı ama sanki aradığını bulmanın mutluluğunu yaşıyordu mamakta. Ol deyince olduranın 99 adı ile. Lütfu keremi bol olan, rahmeti aralıksız tecelli eden, bize İslam ile ikram edip salat ve selamın sahibi ile Hakk'a yönelten, sır teknesinde ilahi kudretiyle yoğurup, bütün mahlukattan üstün yaratan, akıl ve idrakle bezeyip insan gibi yaşamayı öğreten, günah bataklığına düşen nefsimize tevbe ile mağfiret ihsan eden, nedamet ve haşyetiyle temizlenen kalbimize rahmetiyle tecelli eden Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. Salat ve selam iki cihan serveri, peygamberin önderi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, rahmeten lil alemin ve şefial müznibin Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa Efendimiz'e, âline ve ashabına olsun. Selam velinullah'a ve şühedaya. Selam Halilü'r-Rahman İbrahim'e, mübarek şehir Urfa'nın mübarek insanlarına, selam bütün büyüklerime ve kardeşlerime. Esselamu aleyküm. Ey benim gönlümün sultanı ablacığım, beni beklerken sıkıntıdan, o dualarla dolu ağzından yaralar çıkmış. Merhem olsam da derdine derman olsam, o yaralar senden alınıp da benim her yerime dağılsa, senden bir parçadır diye sineme yerleştirsem de, sen acı çekmesen, ben çeksem. Sen ağlamasan da ben ağlasam. Biliyorum ki annemden sonra hakkını ödeyemeyeceğim ikinci varlığımsın benim. Ağlama, üzülme, hasta olma ablacığım. Bu müşkile sabırlı olmak gerekir. Ne diyor Hazreti Mevlana? Sabır, sevincin anahtarıdır. Çare düşünceden sakınmaktır. Kötüyü düşünmeyeceksin. O kavuşacağımız günleri üzüntüyle değil, sevinçle, heyecanla bekleyeceksin. Çünkü düşünce arslan gibidir. Gönüller de ormanlık. Arslanı ormana salarsan yırtar, parçalar. Gönül ormanında arslan kükrememeli, bülbüller şakımalı. Sevin benim gani gönüllü ablacığım, artık bitiyor. Sonuna geldik bu hasretin. Rabbim bunca gözyaşını rahmet eyleyecek inşallah. Evliyanın serdarı, peygamberler önderi, uğruna can feda olan efendim, gözyaşı rahmettir buyurmuş. Bunca. Ne diye bekledik? Bugüne kadar ağlamadık mı? Dememek lazım. Onca dökülen hasret gözyaşları rahmet bulutları oldu. Yağacak zaman ise geldi artık. Ha yağdı, ha yağacak inşallah. Yağmur zamansız yağarsa zarar verir. Rabbim gözyaşlarımızın saadet toprağımıza Nisan yağmuru gibi bereket ve hayırlar getirmesi için demek ki bu günleri takdir etti. Az kaldı. Rahmet yağmuru ile gönlümüzü yıkayacağımız günleri az kaldı ablacığım. Hani sen yazmışsın ya, af ve benzeri çıkar diye, bak dileğin kabul oluyor. Ey benim tatlı nameleriyle gönül telimi titreten, enginlere kanat açan serçem Hümeyram, uçuşu güzel şahinim Aykut'um. Ah, hasret gözyaşlarım ırmak olsa da yol bulup evimizin bahçesine dökülse, rahmet bulutu olup da Nisan yağmuru olup da üzerinize yağsa, artık gönül ateşim şiddetlendi, ayrılık arslanı kükredi. Hasretimiz dayınızı viran eyledi. Dayınız inşallah diploma merasiminizde yanınızda olacak. 12 Ağustos 1985. Canım kardeşime. Çok güzel, çok sevindim. Bana mektubunu geç yazman hiç önemli değil. Yeter ki sen bu gençlik yıllarını heba etmeden geçir. Bana düşüncelerini ve hissettiğin her şeyi açık yazarsan, o gençlik çağlarını yaşayan biri olarak sana yardımcı olabilirim belki. Şunu unutma ki Cenab-ı Hak insanı sıkıntıyla beraber yaratırmış. Bu ayetle sabittir. Sıkıntılı olmayı küçüklük, aşağılık sayarsan Hakk'a isyan edersin. Hakikatte sıkıntılı insanlar büyük başarıların insanlarıdır. Sen yeter ki bu sıkıntıların Allah'tan geldiğini unutma. Hatta Allah'ın bir lütfu olduğunu her an hatırla ve onları iyilik ve hayrın zaferine dönüştür. Eğer sıkıntıların seni isyankarlığa ve kötü düşüncelere sevk ederse, önce Allah'tan ve sonra nefsinden kork ve hemen Allah'a sığın ve dua et. Her ne kadar sen bana sıkıntılarından bahsetmemişsen de, eğer sıkıntıya düşersen diye yazıyorum. Şunu unutma ki sıkıntısı çok olan insan Allah'ın sevdiği kuldur. Sıkıntılı insan büyük zaferlerin adamıdır. Eğer öyleysen ne mutlu sana. 21 Ekim 1985. B blok 3. koğuşta Stephen King'in romanı. Kerim koğuş değişikliklerinde bu sefer B blok 3. koğuşa verilmişti. B blok kurallarında az bir farklılık vardı. Sistem aynı, zulüm aynıydı ama sanki işkence biraz daha hafiflemiş gibiydi. Koğuşlar eski koğuşlardı. A blok gibi yeni bina değildi. Havalandırmaya bakan pencereleri büyüktü. Tutukların en ünlü dünyaları okudukları kitaplardı. Ziyaretçiler tarafından getirilen kitaplar idarenin kontrolünden geçtikten sonra koğuşlara dağıtılıyordu. Herkes idarenin yasak ve tehlikeli görmediği kitapları istiyordu. Kardeş, sana hangi kitap geldi? Sepetçioğlu serisinin ilk kitabı, Kapı. Aldılar mı onu? Almayacak ne vardı? Türklerin Anadolu'ya girişlerini anlatıyor. Biz de isteyelim o zaman. Sepetçioğlu serisi ülkücülerin çok sevdiği kitaplardı. İdarenin kabul ettiğini duyunca tüm ülkücü tutuklar ailelerinden istemeye başladılar. Bir müddet sonra Sepetçioğlu kitapları yasaklandı. İdare yoğun bir şekilde bu kitapların tutuklar tarafından istenmesinden kuşkulanmış ve Sepetçioğlu'na yasak getirilmişti. Görüş günü Kırıkkaleli Osman'ın gelişi çok neşeliydi. Anam yine size kitap getirmiş ha. Oxford mezunu anam da olmasa ne yapacaksınız bilmem. Yürüşmeler yükseldi koğuştu. Tabii sadece kendi aralarında. Solcularla ülkücüler birbirlerini yok sayıyorlardı. Birbirlerini duymuyor, görmüyorlardı. İhtilalin hemen sonrasında koğuşlar birleştirildiğinde epey kavgalar olmuş ama sonra hepsi kendi hayatını kurmuştu koğuşlarda. Ne kitabı getirmiş bu sefer? Bilmem, yarışa bırakmış, getirirler akşama doğru. Orada vakit geçirmenin en güzel yolu kitap okumaktı. Kerim için o yıllar altın gibiydi zamanı değerlendirmek açısından. Çünkü daha sonraki hayatında bu kadar kitap okumaya fırsatı olmayacaktı. Osman'ın 80 yaşlarında bir annesi vardı. Mahkemeye geldiğinde uzaktan görmüştü Kerim. Kara, kuru bir Anadolu kadınıydı. Tüm ülkücüler birbirlerinin annelerini kendi anneleri bilirlerdi. Ve ana diye hitap ederlerdi. Okuma yazması bile olmayan Hatice teyze, oğlunun istediği kitapları 3 dakikalık görüşte aklında tutmaya çalışır ama yine de unuturdu. Her zaman gittiği kitapçıya gider ve tarif etmeye çalışırdı. Kitap da ona bir kitap satar gönderirdi. Osman Canik, emret komutanım. Osman fırladı yerinden, bir koşu anasının getirdiği kitabı alıp geldi. Herkes şaşırmıştı. Ne o Osman, anan senin gavur kızıyla evlendirmeyi niyetli herhalde. O kitap da neyin nesi böyle? Vallahi bilmem, kitapçı satamadığı kitapları bizim anaya yutturuyor herhalde. Hele bir bakayım şu kitaba. Stephen King, Kristen. Hemen birisi atıldı. Osman abi, önce ben okuyayım mı? Dur oğlum, bir kontrol edelim, sansürden geçirelim sonra. Koğuşta görevlendirilmiş, yani feda edilmiş takvasına en güvenilen bir arkadaş sansür uzmanı olarak görev yapardı. Gelen neşriyatın içinde mahrem resimler, mahrem yazılar var mı yok mu bakardı. Eğer varsa oraları keçeli kalemle sansürler, sonra koğuşa verirdi. Herkes yeni gelen ve kendi dünyalarının dışında bir roman olduğunu tahmin ettikleri kitabı okumak için sıraya girerdi. Sefiller, Vadideki Zambak, Suç ve Ceza ve daha nice klasikleri çoktan okumuş bitirmişlerdi. Bize ait doğru dürüst bir roman da yoktu. Neden romanımız yok diye kendi aralarında sorguluyorlardı. Batı'nın, hatta şu bizim solcuların bile bu kadar romanı var da niye bizim yok? Roman sürükleyiciliğini koruyabilmek için çelişkiler ister, macera ister, ihanetler ister, arkadan vurulmuşluklar ister. Bizim tarihimizde, kültürümüzde böyle şeyler olmamış ki. Vefa, sadakat, cömertçe yardımlaşma. Kim bir acıya düşse diğerleri sahip çıkar ona. Acısını unuttururlarmış. Şikayetçi olmak ise inançlarına ters olan bir şey. Velhasıl romana kaynaklık edebilecek materyalimiz yoktu ki. Kerim evinin balkonunda bu satırları yazarken elinden kalemi bıraktı. Şöyle geri yaslandı. Bir Müslüman keşke demez ama keşke bu romanı yazacak materyallerim olmasaydı benim de diyerek iç geçirdi. Uğradığı ihanetler, vatan deyip hain gibi muamele görmeler, uğruna çalıştığı milletinin kendilerine terörist gibi bakmaları, anlamaları için illa ezanlar susmalı mıydı? Anlamaları için illa meydanlara kızıl bayrak mı çekilmeliydi? Tamam da bu kadar zulmü yapan bu insanlar uzaydan gelmediler ya, isimleri Yorgi, Hans, Sam değildi ki, çelişkiler, çelişkiler. Bin yıldır bu topraklarda sadece Müslümanların değil, her inançtan, her ırktan herkesin mutlu yaşamasının tek sebebi İslam değil miydi? Bu büyük hazineyi kaybettik biz. Romanımız olmasın da ne çıkar? Mutlu ve birbirinin derdini birbirine unutturabilen yardımlaşmayla donanmış bir toplum olsaydık da eskiden olduğu gibi Avrupalılar evlerdeki mutluluğumuzun yansıdığı o tertemiz insanı hayran eden bahçelerimizdeki o muhteşem sevgi çiçeklerini görmek için gelselerdi yine. İslam kaybolunca romanımız oldu da ne oldu sanki? Varsın romanımız olmasındı da aşkına kainat yaratılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Cehillerin göremediği gibi göremeyen sosyalistlerimiz de olmasındı. Varsın romanımız olmasındı da her şeyi madde olarak gören, birisine küfrettiği zaman yüzün rengi nasıl değişiyorsa manevi lezzetleri alanların zerreleri de değişir mi sorusuna cevap veremeyecek kadar alim zannedilen cahiller, hep mutsuzluk mesajlarıyla insanları birbirine kırdıran Marx'ın peşine düşenler de olmasındı. Varsın romanımız olmasındı da ideolojisiz hayatını zevk-i sefada yaşamak isteyen Veysel Karani'nin aşkından habersiz otlar da olmasındı. Varsın romanımız olmasındı da Mevlana'daki Allah ve peygamber aşkını göremeyen, bazen romanını okuyup intihara heveslenenler de olmasındı. Varsın romanımız olmasındı da. Bunların hepsinden uzak, hiçbir şeyden haberi olmayan, çalışarak kazandığı ile yiyip içip gezen cahil kalmış insan da olmasındı aramızda. Ve İslam'ı kaybetmeseydik de her birimiz yüce dinimizin oku emriyle donanıp uzaya gavurdan önce biz çıksaydık. Varsın romanımız olmasın da İslam'ı kaybetmeseydik. Eğer kaybetmeseydik tek renk, tek ırk, tek dil olacaktık. Yüzümüzde secdelerde kazandığımız nurani renk olacaktı. Akraba ziyareti ve yardıma akrabanızdan başlayın emri dışında ırkımız olmayacaktı. Adımızı soranlara ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ayetiyle cevap verecektik. Anam ne konuşursa o dili konuşacak ama gönül diliyle anlaşamadık kimse bırakmayacaktık. Ne oldu da birbirimize zulmeder hale geldik? Şu Mamak'ta bize zulmedenler cephede düşmanına su verenlerin torunları değil mi yoksa? İslam'ı bırakınca nefislerimize yenildik de adı İslam olsa bile kendi İslam olmayan şuculuk, buculuk kahretti bizi. Önderlerine teslim olabilenler, hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın ayetince Allah'ın kitabına teslim olamadılar. Kerim romanına ara verdi. Yaz Kerim yaz, artık bizim de roman yazacak materyallerimiz var. Bizim de ihanetlerimiz, vefasızlıklarımız, cahilliklerimiz ve bizim de çelişkilerimiz var artık. Kerim toparlandı, küçük cam bardakta bir sıcak çay istedi eşinden. Bu hassasiyetini bilen anlayışlı eşi çoktan hazırlamıştı çayı, uzatıverdi. Keramet sende mi, bende mi dedi Kerim. Aşık olan sensin, acı çeken sensin, keramet olsa olsa sende olur deyiverdi eşi o sımsıcak her zamanki sevecen ses tonuyla. Eğer sadece aşk ve acı yetseydi keramet sahibi olan o kadar çok olurdu ki. Ne gerek peki? Diliyle, kalemiyle değil de haliyle aşık olup konuşabilenler olsa gerek. Gülüştüler. Beni oyalamaya okuyucular Habibe'yi mi merak ediyorlar şimdi dedi ve romanını yazmaya devam etti. O gün Kristin romanını okuyan kişiye kimse fark edemedi koğuşta. Sanki tahliye olmuştu. Romanı bitirdiğinde kendi de bitmişti. Sıradaki arkadaşına romanı verirken konuşmamak için kendini zor tuttu. Herkes o kitabı okuyup bitirene kadar kitap hakkında koğuşta konuşmak yasaktı. Yasak ama bu öyle bir kitap değildi ki. Dışarıda okuyanlar için belki o kadar önemi yok ama Mamak da bu kitabı okumak büyük cesaret dedi içinden. Bu sefer ikinci kişi sanki koğuşta kaybolmuştu. Derken üçüncü kişi. Herkesin dikkati roman okuyanların üzerine çevrilmeye başlamıştı. Ne oluyordu böyle? Okuyan kim olursa okurken sanki koğuşta yok oluyor, bitirense kendinden sonrakini takip ediyordu. Çok ilginç bir durumdu. Herkes bu kitapta ne var diye merak ediyordu. Cengiz'deydi kitap. Bir solukta bitirecekmiş gibi sarılmıştı kitaba. Su içer, yemek yer gibi alıştıkları zulümler sürerken aklı hep kitaptaydı. Sayım bitiyor, hemen kitaba sarılıyordu. Cengiz, çay içmiyor musun? Cengiz çay içmekten bile vazgeçmişti neredeyse. Soluk bile almadan okuyordu. Kitap okuyup bitirmiş üç kişi Cengiz'i takip ediyorlardı. Kristin'i merak ediyor olmalı. Biraz daha ilerlesin bakalım ne yapacak. Herkes yatınca sessizlikte çok merak ediyorum bakışlarının nasıl değişeceğini. Şu bizim Osman abinin annesi de amma kitap getirmiş ya. Gerçekten Oxford mezunu bu kadın. Cengiz gece saat 10'da yat verildikten sonra battaniyesinin altına girmiş, dizlerini havaya doğru kaldırıp kitabı askerden saklayarak okumaya devam ediyordu. Diğer üç kişi de birbirlerine Cengiz'i gösteriyorlardı tebessüm ederek. Cengiz nefes almadan okuyordu. Birden silecekler çalışmaya başladı. Bu da tuhaftı. Çünkü direksiyonda kimse yoktu. Araba boştu. Haydi çıkıp dolaşalım aslanım. Haydi gidelim. Hayır der gibi başımı salladım. Arabaya binmek istemiyor, binmekten korkuyordum. Birden motor sesi yükseldi. Yükseldi, hafifledi ve tekrar yükseldi. Bu korku veren, aç bir sesti. Üstelik Kristin motor sesinin her yükselişinde gevşek bir sesi olan azgın bir köpek gibi saldırmaya kalkıyordu. Kımıldamak, oradan kaçmak istiyordum. Ama beni ayaklarımdan çatlaklarla dolu kaldırıma çivilemişlerdi sanki. Bu son şansım aslanım. Bağırarak uyandığımda gecenin ikisiydi. Kendi sesimden korkmuştum. Koridordan gelen ayak sesleri büsbütün ödümü patlattı. İki elimle çarşafı tutuyordum. Alttaki çarşaf yatağın ortasında adeta düğüm olmuştu. Vücudum terden yapış yapıştı, odanın ışığı yandı. Cengiz bir anda kitabı kapattı, sağına soluna bakıyordu, ürkmüştü. Bir anda bir çanta karnının üstüne düşünce fırladı yerinden. Allah! Cengiz neye uğradığını bilemedi, çok korkmuştu. Kötü bir ruh gibiydi Kristin. Sanki Kristin gelmişti. Arkadaşların gülmelerini işitince, sizin yaptığınız da oldu mu ya? Konuşan gelsin lan. Cengiz kahraman, Hatay emret komutanım. Uzat lan elini. Cengiz ellerini mazgaldan uzatmış, artık alıştığı copları yemiş ve yatağına geri dönmüştü. Yatması gerekiyordu ama meraktan çatlıyordu. Kitabın sayfalarını sanki cinler üzerine çullanıverecekmiş gibi yavaşça açtı, okumaya devam etti. En nihayetinde koğuş kitabı bitirmişti ama hepsi de heyecandan bitmişti. Aslında kitapla ilgili konuşacak bir şey yoktu ama Kristin'in o insanı ürküten macerası korkulu da olsa bir renk katmıştı hepsine. Dışarıda olsalar umursamazlardı böyle bir kitabı ama burada sanki bir film seyreder gibi vakit geçirmişlerdi. Aslında insanı şu alemde kaybedecek hiç zaman yoktu ama insan acizdi işte. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu fark edemiyordu. Yeter ki zaman geçsindi. Cezaevinde umutla tahliyelerini bekleyenlerin ve hele hele Mamak gibi bir yerde zulümden kopup başka şeylerle oyalanmak isteyenlerin belki biraz haklılık payları olabilirdi ama dışarıdakilerin zamanlarını boşa harcamaları akla sığacak bir şey değildi. İnsan ne isterse yapabileceği bir hürriyet içinde kendisine verilmiş bu kadar kıymetli zamanını nasıl da boşa harcıyordu? Kerim derinlere daldı. Şimdi dışarıda olsaydı neler yapabileceğini düşündü. İstediğim yere gider, istersen vazgeçer başka yere giderim diye düşünürken aklına gelenlerin hiçbirisinin anlamı olmadığını fark etti. Hayır, dışarıda olsaydım çok daha kıymetli şeyler yapardım dedi içinden. İstediğim yerlere gitmek, istediğim şeyleri yemek, canı ne çekiyorsa onu yapmak. Bunlar kıymetli şeyler olamazdı. Neydi peki kıymetli olan şeyler? Gerçekten insan çok zayıftı. Neyin önemli olduğunu bile kavrayamıyordu. O zaman insanlığa Yüce Yaradan tarafından gönderilmiş peygamberleri düşündü. Demek ki Allah haşa boşuna göndermemişti. İnsanlara yaratılışlarına layık işleri göstermek üzere rehberler göndermişti. Peki hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah ne istiyordu kullarından? İnsanı niye yaratacaksın ey Rabbimiz diye soran meleklerine karşı övünecekti. Peki neyle? Çarşı pazarda dolaşan, nefsinin arzularına sınır tanımayıp aşağılara düşen insanla mı? Hayır, hayır diye haykırısı geldi Kerim'in. Öğrenmeliyim. Bir doktoru doktor yapacak bilgileri ve pratikleri, yani öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmesi gibi benim de insanı insan yapan değerleri öğrenmem lazım diyordu insanlığın kaybolduğu mamakta. 17. ayrımın sonu sayfa 260.